Ayrım 11, Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt, Erol Toy, sayfa 152. Mihrimay saray kayığıyla doğru hünkâr iskelesine geçerek hareme girdi. Hürrem ayaklarındaki sızıları ova ova kızını kucakladıktan sonra, "Sana her zaman söyledik," dedi. "Rüstemimiz üstlendiği işi sonuna getirmekte çok bir usta. Devletimizin bekasını bir o sağlayabilirdi." "Demekte ki biz ne biliyorsak Valide Sultan Hazretleri'nin sayesindedir. Ve dahi ne yapabiliyorsak yardımları olmaksızın sonuca ulaşmamız mümkünsüz. Damadımız oğullarımızdan çok güvendiğimiz paşamız bir işe kalkışmakta da biz geri mi durmaktayız? Elbet elimizden geleni yapmaya koşuluyuz. Yavrum, ne işlemekteysek sizin mutluluğunuzu tam kılmak için davranmaktayız. Biz mutlu yaşadık. Efendimizin kapısına geldiğimizden bu yana uzun seferlerin dışında yüreğimiz hep coşkuyla doldu. Yeryüzünü avuçlarının içinde tutan bir sahip kıran başını dizimize koydu. Hayali olduk. Yüce kişiliğinden mayalandık. Ve dahi en uygunun varis olmasında elimizden geleni ardımıza komadık. Öğrendiğimize göre Bayezid gitmezlenmiş Amazya'ya. Kütahya'da kalmak ya da daha yakın bir yere verilmek dileğindeymiş. Denilmekte ki Türkmen beyleriyle ilişki kurmuş. Sekban yazıp dirlik sunarmış. Bunların anlacında Selim'imiz güç durumda kalmaz mı? Paşamız bunu düşündüler efendimiz, diye güldü Mihrimah. Pederimiz efendimize bugün Yosef Nassi'yi takdim kılacaklardı. Onun aracılığıyla ağabeyimize biraz para yollayıp Ulufeli yazmasını sağlayacaklar. Ester de Nassi ile görüşmüş, nice bir istenmekte ise vermeye hazır olduğunu bildirmiş. Paşamız 150 bin duka altın yollanır ise Bayezid ağabeyimizin hakkından gelinceye besleyeceği orduya yeteceğini söylerler. Ayrıca diretecek olur ise Bayezid ağabeyimiz merkezden de kul göndereceklerini bildirdiler. Bize öyle gelir ki bu işin sonu göründü. Yeter ki Pertev Paşa Bayezid ağabeyimizi kandırıp baba öğüdüne uydursun. Bir tek bundan kuşkuluydu paşamız. Kuşkuluyduysa neden yolladı? Bir gerekçe uydurup aklı başında bir paşa sevk edilmez miydi? Keşke haberimiz olsaydı. Babamız kendiliğinden buyurmuş. O an Hakan'a karşı çıkmak yanlış olurdu, dediler efendim. Bir küçük kaygı gölgesi bunca dokunmuş bezin bozukluğunu ortaya seriverir. Kesinlikle bilinmeli ki efendimiz yapılanın doğruluğuna inandıkları sürece bizim gücümüz var. Bir kez kuşkuya kapıldılar mı o an işimiz bitiktir. Çünkü hiçbirimizin efendimize dayanmaktan öte gücümüz yok. Kim demiş, dedi öfkeyle Hürrem. Biz kimiz abeyim yavrum? Söyle paşana bu kötü düşünceleri silsin aklından. Bir başımıza olsak, salt efendimize dayansak, bir yürek hoşluğuna bunca iş ettirilir mi? Rüstem Hakan'ımızı sevdasının tutsağı bir budala ozan mı sanmakta? Eğer öyleyse şöyle aklını başına tezden devşirsin. Demek değiliz ki efendimiz dünyanın egemenidir. Moskova knezliğine bundan sonra kimin geleceğini bildiğince, Britanya tahtında kim oturacak, İran hükümdarlığına kim gelmeli, Şalken'e varis olacak kişi nice olmalı belirlemekte. Bunları eden Adem kendi yanı başında işleneni bilmesin mümkün mü? Bilelim ki öyle gerektiğinden ses çıkarmamaktadır. Ve dahi bizim tek başımıza olmadığımızdan böyledir bu. Ardımızda bunca ulema, ümera ve dahi asker var. Denilebilir ki tahtın üç ayağı bizim ardımızdakilerden oluşmakta. Ve dahi bunlar Fatih Sultan Mehmet Han'dan bu yana onu oluşturmaktalar. Efendimiz izin vermiyor olsa bizim haddimize mi düşmekte kalkım saray dolabı çevirmek? Bunu kafandan sil yavrum, herkes de silsin. İyi ama efendimiz, ahali arasında her türlü olumsuzluğun nedeni olarak siz gösterilmektesiniz. Biz gösterilmekteyiz. Denilmekte ki bütün olanların sorumlusu Hürrem Sultan ile Mihrimah ve dahi Zevci Rüstem Paşa'dır. Ahali elbette bir sorumlu arayacak. Kimse Hakan'da kusur bulmaz ki yavrum. Hakan kusurdan mustani, hatadan münezzehtir. Tanrı'nın yerdeki gölgesi kullara iyilik etmeye hüküm verir. Kötülük doğmakta ise Hakan'ın yakın çevresinden oluşmaktadır. Şükür ki biz yakın çevresindeyiz. Ve dahi şükür ki efendimizin yanılmazlığına bizim yanılgılarımız tanıklık etmektedir. Ne var ki bize düşman olmaktalar, bizi kötülemekteler. Elbette işin iç yüzünü bilmediklerinden, devleti bir kişinin iki dudağı arasındaki tasarruf hakkıyla yürüyüveren bir küheylan at sanmaktalar. Bilseler ki nice bir çapraşık dengeler üstünde durmaktadır, böyle konuşmaz idiler. Rüstem olsun, sen ve dahi biz olalım Hakan'ın kurmak istediği düzene, Sultan Fatih'ten bu yana yürüyen oluşuma ters bir işte bulunsak durabilir miyiz? O an ifna etmezler mi bizi? Bir düşün, ne buyurmakta her zaman baban, hem de bizim yanımızda. Gözümüz devlete zarar gir olsa kendi parmağımıza söküp atarız. Bu sözü diyen yüce kişi şuncacık yüreğinden başka sunacağı değeri olmayan bir kocalmış Hurrem'i mi tutar yanı başında, yoksa bir baltalık boynu olan Rüstem'i mi? Elbette ahali de siz de onun devlet üstüne doyulmaz söyleşilerinde uzak olduğunuzdan gerektiğince tanımamaktasınız. Dilerdik ki şu işler sona erdikten sonra Selim'e verilecek öğütleri işitesiniz. O zaman bir iyice anlardınız bizim kişi olarak hiç ama güç olarak hep olduğumuzu. Ve dahi o zaman bu söylentileri yükümlenmek gerektiğini de. Neden derseniz, bizden bildikleri sürece Hakan bizi korur. Temelinde kendi düşüncelerinin yürütücüsü olduğumuzdan, yaptıklarını da yapacaklarını da en mahrem biz bildiğimizden, buna yarar ademleri tutup yaramazları harcamaya koşul olduğumuzdan. Ama kendisinden bilinen de durum değişir. Onunla bilece bizi de yıkarlar güçleri yetmekteyse. Vardığında bunları Rüstem'e bir güzel anlat kızım. Ne büyümeseyelim kendimizi, ne de küçümseyelim. Biz hepimiz birer oyuncağız devletin elinde. Yoksa hepimiz bilmeliyiz ki bin Hurrem gittiğinde teni taze, gülü gonca bin Hurrem gelir. Bir Rüstem'in yerini doldurmaya hazır beş vezir beklemekte. Ve dahi ocağı kaldırıverse Hakan yenisini bir yıl geçmeden kurar. Ne var ki bunların tümü yeridir ve dahi bizim ölçümüzde mahrem olmaları için bizim bilimiz, bilincimizi ve daha yakınlığımızda olmaları gerek. Bizden iyi anlamaları, bizden iyi sorumluluk yüklenebilmeleri zorunlu. Yeni bunu becerir mi düşünmek gerek. Becerene deyin maşalığı yürütecek kullar olarak biz seçilmişiz. Ve dahi kötülükleri yüklenmek karşılığında yakınlığımızı sürdürmekteyiz. Hiç aklımızdan çıkmaması gereken de bizden iyisi geldiğinde buruşturulup atılıvereceğimizdir. Nice bir vezir, nice bir sultan canlı girip cansız çıktı bu saraydan. Nice bin kişinin kanıyla örüldü bu duvarlar. Şimdi bir bilisizin gelip yıkmasına izin vermez. Vermediği sürece de bizim saltanatımız sürer. Anladın mı bir iyice yavrum? Biz egemenliğin kötü yüzüyüz. Kimse Hakan'a sıvanmadığından ve dahi yazısıyız Tuğra'nın, işlevimizi yerine getirdiğimiz sürece. Olmadığımız siliverirler. Ne sevda masalı kalır, ne kan bağı. Baba oğlunu boğdurmakta saltanat uğruna, oğul babaya karşı durmakta şimdi içinde yaşadığımız gibi. Böyle bir durumda kulun sözü mü olurmuş? Siz de bizim dediklerimize gelmekle değil misiniz sultanım? Gelmemekteyiz, gücümüzü belirlemekteyiz yalnız. Ardımızda sağlamca oturmuş bir düzen olmasa sözümüz olmaz. Olanda da bilesin ki yerimizin doldurulacağı kesinleşmedikçe kılımıza hata gelmez. Şimdi anlatmaktayım efendimiz. Biz pek çok şeyi kendi gücümüzden sanmaktayız. Bizi yanıltan buydu. Açıkladınız ki gerekli olanı işlediğimizden tutunmaktayız. Paşam bunu bilmemekteydi sanırsak. Bilmekte yavrum. Bilmemekte olsaydı Mustafa Badiresi'nden onu kimse kurtaramaz idi. Kendini temizlemek isteyen Hakan, Rüstem'in kanıyla yıkanmış gam mı? Olmadığından önerisine uyup Ahmet Paşa'yı donattı. Sonra da işi bittiğinde gücünü bitiriverdi. Hiçbir zaman anlatmadıydı validemiz. Bizim anlatmamızı istediğinden olsa gerek. Devletliği devletin gizini vermemeye koşuludur. Sen sanmakta mısın ki Mustafa kurulu düzeni bozmaya devinmese bizim oyunumuz kâr ederdi? Bir düşün dedenin gelişini, hakkı mıydı, haddi miydi? Bayezid-i Veli kurulu düzene dokunmasa, Korkut Sultan izinden gitmeye hazırlanmasa, Selim Han bir nice varırdı Yeniçeri'yle saraya. Bir nice diyebilirdi ki taht benim hakkımdır. Mümkün müydü? Düşüneceksin. Her bir şeyin açıkça söylenmesi gereksiz. Kırım Giray'ının kızı Mahidevran, Hakan'ın aklından geçenleri bizim kadar kolaylıkla anlayabilseydi, bizden önce de sonra da Hakan yatağından geçen yüzlerce cariyeden biri olmaz mıydık biz? Olurduk ve dahi adımız, ünümüz unutulmuş olurdu ki kimse anımsamaya. Ama siz nikah kıydırdınız, Osmanlı töresini yıktınız. Ah güzel kızımız diye gülümsedi Hurrem. Osmanoğlu yıkılmazlığına ve dahi karısını kaptırma tehlikesine maruz olmadığına inanmasaydı töresini mi değiştirirdi? Şimdi bilmekte ki hiç kimse otağına yanaşamaz ve dahi Timur'un ettiğini edemez. Dünyaya bir kez daha gücünü ve dahi haşmetini kanıtlayacağı için bizimle nikahlandı. Devlet işinde sevdanın da nefretin de yeri yoktur. Her bir söz gerektiğinden söylenir. Her bir iş zorunluluktan yapılır. Kim ki bunun dışına çıkar giderilir. Şükredelim ki bunu bilen az Adem'iz ve dahi o yüzden bize gereksinilir. Yoksa gayrısını düşünmek bile tüylerimizi ürpertmeye yeterlidir. Birlikte Konya'ya varıp Paşa Sarayı'nın selamlığında halvete girdiklerinde ilk sözü Mustafa Paşa açtı. Sultanım, öyle görünmekte ki bunca itaat ve gayret üzere olmanız efendimizin gönlünü hoşnut kılmıştır. Karındaşınız tayin edildiği yere gitmemek için Adem toplamakta. Duyulduğuna göre tımarlara zeamet, sekbanlara tımar, serseri veda eşkıya takımına ulufe dağıtmaktaymış. Bunun ne hazırlığı olduğu açık. Biz deriz ki sizin itaat üzere olduğunuzu gösterecek yeni bir davranışta bulunasınız. Bildiğimizce İsmihan Sultan Hazretleri bülü yaşına erişmiş bulunmaktalar. Katınızda divanın en değerli vezirlerinden Mehmet Paşa'mız bulunmakta. Buyruğa uyduktan öte size öğütçü gelene en değerli armağanı verip düğün üzere olduğunuzu göstermenin tam zamanıdır. Konya gelişimizle başka türlü görünemeyeceği için görkeminizin yüceliğiyle de tanışmaya teşnedir. Sokollu gözlerinde sevince sarmalanmış şaşkınlıkla Mustafa Paşa'ya baktı. Ardından bakışlarını Selim'e çevirdiğinde yüzündeki gülücükle gevşedi. Çok bir doğru buyurdunuz Lala, dedi Selim. Her bakımdan akla yatkın ve dahi ustaca bir iş olur. Üstelik pek sevdiğimiz vezirimiz Mehmet Paşa'nın damadımız olması kızımızın mutluluğu bakımından da geçerli bir gerekçedir. Tezden imamımız çağrılsın. Acele etmeyiniz efendimiz, dedi Sokollu. Lala Paşa efendimiz buyurdular ki görkemli bir düğünle bütün Konya'nın sevincini bilece derleyelim. Buyruğunuz olur ise nikah düğünden sonra kıyıla. Doğru, dedi Selim. Sizin gibi danişmentler sahip olan Hakan'ın güçlü olacağına inancımız her geçen gün artmaktadır. Bağışınız kulluk borcumuzun ödenmezliğini arttırmaktadır efendimiz, dedi Lala Paşa. Siz efendimizin buyruklarına uyarak düğün işiyle uğraşmaktayken karındaşınızın asker toplaması devlete karşı davranması demektir. Bundan ötesini biliriz ki efendimiz hazretleri bizzat tedbir alıp bizzat karşı duracaklardır. Bizim istediğimiz de bu değil miydi Lala? Sorusuyla gözlerinde sevinçle baktı Selim. Bir kez babamızın karşısında olanın gayrı iflah etmesi mümkün mü? Doğrusu tahta vardığımızda kime neden ve nice borçlu olduğumuzu hiç unutmayacağız. Taht her türlü borcu ödemeye kadirdir efendimiz, diye söze girdi Sokollu. Kul efendisinin iyiliğine koşuludur. Buyurduklarınız gerçekleştiğinde bizim görevimizi yapmaktan öte ödülümüz olamaz. Ve dahi olmamalıdır da. Devletin gereği neyse onu işleyeceksiniz. İşlediğinde kulunuzla karşıtınızı kendiniz değerlendirecek ve dahi kimine ödül kimine ceza vereceksiniz. O zaman anlamak da azımsamak da kimsenin haddi olmaya, olan da size yani devlete karşı çıkmış bulunur. Devlete karşı çıkanın hakkından gelmek de devletin birinci ödevidir. Kul neyler? Hizmetinde hoşnut kılmaya devinir. Tümü bu, varlığıyla yaşamıyla efendisinin buyruğundadır. Ne gerektiğinden ileri gidebilir, ne kendiliğinden gerileyebilir. Ödülünüz de cezanız da kul için bağıştır. Tümünü kabullenmeye zorunludur. Bu zorunluluk üzere durur devlet ve dahi bu bağdır kulla efendisini bağlayan. Bunun bir kez ötesine geçilen de gerisinde ne olacağı hesaplanamaz. Hesapsız işte devletliğe yakışmaz efendimiz. Neden derseniz kulun kusuru cerimesi ölçüsündedir. Devletlinin kusuru devleti ölçüsünde. Öyleyse kararımız daha bir kesinleşti Lala, diye Mustafa Paşa'ya döndü. Tez buyruk verilsin. Kızımızın ve dahi güveyimizin mutluluğuyla kıvanmak dileriz. Öyle bir düğün kurulmalı ki Karaman'da da Selçuklu'da da görülmemiş olsun. Hemen devletlim. Tez ve dahi kesin karar vermek ancak size özgüdür. Hemen varıp hazırlığa durmalarını kendi ağzımızla buyuracağız ki mutluluğuyla nice bir mutlandığımızı paşa karındaşımıza bir iyice gösterelim. Mutluluk efendimizin, biz buyruğunu yerine getirmekteyiz. Sizin buyruğunuzu da paşa efendimiz, diyerek eğildi Sokollu. Üçünün arasına kurulan kesin anlaşmayı onaylarcasına. Yolunuza kurban olmaktır bizim asıl mutluluğumuz. Lala Paşa Sibirya tilkisinin mavi yanar döneri kürkünü savurta savurta kapıcı başıyla hazinedara hazırlık buyruğunu vermeye gitti. Hakimbaşı İsa Çelebi uzun ahi börkünü düşürecekmişçesine başını eğerek arz odasına yürüdü. aklında bin bir düşünce dönerek adımlarını alabildiğine ağır atıyordu. Zaten 80'i aşan yaşının yavaşlığındayken bir de vereceği haberin basıncıyla içindeki ürküyü durdurmamakta. İşte bitti, biteceğini herkes bilmekte. Bilmekteydi ya, bir sorumlu aranması kaçınılmaz. Oysa yeryüzünün kuralı bu. Kişi dünyaya geldiği gün bir gün yitirmiş olmakla. İster can ol ister canan, sonunda topraktır sana kanan buyurmuşlar. Yine de insan güç kabullenmekle, bir de bizi bilseler, yenileceğini önceden görerek güleş tutulur mu? Tutulmakta mesleğimizde. Görmektesin ki tüba ağacındaki kandili tükenmiş, gayrı salt fitilde kalmış ışık. O da an be an zayıflayıp sönmekte. Kendi yağından canlandıracaksın. Bili, bilim, büyü, yakı elinde ne gelir ise davranıp kotaracaksın. Kotaramadın mı birden kuşkuya düşen insanlar, ağrılarını, sızılarını, eksik ve dahi noksanlarını giderdiğinde sana borçlu bakanlar, Azrail'in tırpanı senin elindeymiş de sen yüklenip götürürmüşçesine düşman kesilirler. Oysa biz Lokman'ın dahi ölüme çağrı bulduğuna inanmamaktayız. Süleymaniye tıbbiyesinde öğrencilerimize böyle sözler etmekteyiz. Ancak bir kez bulunsaydı çare, bunca kolay unutulur muydu? Ve dahi çareyi bulan kendi başına sürmez miydi ki, işte tanı, biz ölmemekteyiz diye karşımızda dursun? Yok İsa ahi, bunca ilerledi bilim. Duyduğumuza göre Horasan erlerinin yetiştirdikleri bir batılı bilge, yaraya neşter vurmakta, damar kesip yozmuş dokuyu çıkarmaktaymış. Keşke bir gelip gösterseydi. Yok, göstermediğine iyi etti. Yapamadığımızdan başına sıçrayıp adamı suçlar idik. Batılı papazlar öyle etmekteler. Bakarsınız yakı bunda diye gözdeliğe sıvanır, bir de bunca yaşımızda bir kıyıya atılız korkusuyla izin bile vermezdik. Başını salladı, kendi kendine güldü. Arz odasıyla haremin arası uzadıkça seviniyormuşçasına adımlarını daha da kısalttı. Bire Çelebi Ekim diye sürdürdü düşüncesini gülümseyerek. Sen Ahi Çelebi'nin öğrencisisin. Öğrenmede yasaklama var mı? Yapabilir misin bunu? Her zaman merakın hasedini yenmedi mi? Senden önde olan sana da yararlı değil mi? Bunu bilmemekte misin? Ve dahi bu yüzden değil mi öğrencilerine sürekli bilimden korkmamak gerektiğini öğretmen? Medrese müderrislerine dönmez misin o zaman? Hasan Ahi Çelebi ile Bilece neden kurdurdun bu medreseyi? Ötekilerin bağnazlığı elinden bilimin bir bölümünü olsun çekip koparabilmek amacıyla değil mi? Hikmet müderrisliğine tezden Molla Lütfi'yi isteyip gelmeyen de öğrencisi ishaklıktan ishaklığa dönen, bilgeyi kapan kimidi? Şimdi durup yenilginin üstüne bunca karamsar olmanın anlamı mı var? Hadi var git ve dahi eğit ki bilim ölümü yenecek güce erişmedi. Birden güçlendiğini ayırdı, başı biraz doğruldu. Uzun ahi börkü doğrulan bir minare örneği kalktı. Arz odasının kapısını karşısında görünce kendini zorladı. Yüzüne üzünçlü bir görünüm vererek önü sıra açılan kapıları izleye izleye Hakan'ın yanına girdi. Girer girmez de eteğine kapaklanarak, ''Allah size uzun ömürler versin efendimiz'' dedi. ''Valide Sultan Hazretleri az önce temiz ruhlarını ölüm meleğine teslim eylediler.'' Ak ağalar, nedimler, nişancılar, bostancılar donmuşçasına Sultan Süleyman'a baktılar. Bir küçük kıvılcımla patlamaya hazır barut yağının örneği kümelenip kaldılar. Arz odasının en büyük özelliği sessizliğiydi. Ama şimdiki susku elle tutulacak bir yoğunlukla bastırdı omuzlarından. Tümü birden ağır ağır çoğalan bir yükün altındaymışçasına kamburlaştılar. Sultanın buruşmuş derisi seyrekleşmiş ak sakalları, baltacı zülüfü benzeri kalın kaşları tel tel ayrıldı. Kavuğu büyüdü, uzadı, genişledi. Bir an bütün arz odasını kapladı. Sonra ağır ağır hekimbaşı Mevlana İsa Çelebi'ye doğru düştü. Hurrem öldü ha. Donup kalanlar yeniden taş kesildiler. Hakan'ın sesinde bir küçük titreşim, her zamankine göre bir fazla ton bulunmaması, doğa dışı saymaya hazırlandıkları bir olayı, bu üç sözcükle doğa içine sokuvermesi, gırtlaklarına birer tıkaç gibi tıkandı. Neyle yiyeceklerini bilmeksizin dimdik, devinisiz, davranışsız öyle kaldılar. Süleyman, biz senden önce görmeye göreydik Hürrem diye düşündü. O zaman bizim hesabımızı senden sorarlar idi. Safiye gelinimiz de kaynanasından kalır değil. Değil ya, son oyunu oynayanların tümü birden çekilmeli alandan. Çekilmeyi bilememektelerse çekmesini bilen zamanı değerlendirmeli. Acıyı acıyla giderirmiş eski Yunan. Acıyı tatlıyla gideren ise şaman. Biz ne oyuz gayrı ne öteki. O yüzden ardımızda başı yenecek kişi bırakmayacağız. Senin gidişin sırayı Rüstem'e getirdi demek. Kızımız dövünecek az biraz. Ne var ki devletin gereği bu. Sırası gelen gitmesini bilmeye koşulu. Bizim de sıramız geldiğinde yürüyüp varacağız. Nekris sana ettiğince bize etmemekte mi? Hele Selim'in kalıcılığı kesinleşsin, devredilenin ne olduğunu ve dahi devredeceğinin ne olması gerektiğini bir bir anlatalım ona. Ötesini getirmek kolay. Hekim başımız bir nice usta olsa da bizden çok yaşlı. Başkasına da pek güvenememekteyiz. Öğrencileri var, övmekte. Övmekte ya, yine de ondan vazgelememekteyiz. Bakalım hangimiz önce gidecek? Birden başını salladı. Durgunluk, devinisizlik sona eriverdi. Donanlara can geldi. Doğrulup dikildi Hakan. Saçma düşünmenin zamanı değil. Değil ya, bunalımın yakısı da saçma. Kişi kendini derleyivermekte hemen. Bunca koşulu muyuz? Ne acı duymaya ne sevinç gösterisine hakkımız yok mu? Onca sevdiğimiz, onca kötülüğü yüklediğimiz insan incecik ölü vermekle de biz duygulanma hakkına sahip bulunmamaktayız. İşte devlet bu. Kişinin yüreğini çekip alarak oraya salt kendi kuru, iğrenç ve dahi ayıplı çarkını koyan. Başkasıyla oynadık, başkasını kor kolçak tasviri yerine korduk demekteyiz. Asıl tasvir biziz de ötekiler bizim suretimizi oynamaktaydılar he mi? Ve dahi biz bunu bilmekteyken bilece gömmeye koşuluyuz, yazık. Onlar bilmekte olsalardı en azından söylerler idi. Onlar bizden daha adem idiler, kul idiler, köle idiler. Ama hiçbir zaman bizim tutsaklığımızda olmadılar. Doğrulup kalkmak, kendimizi devşirmek gerek. Hadi bakalım kocalmış padişah, davran. Bir delikanlı çevikliğiyle kalkıverdi tahtından. Ağaların tümünü kendi deviniminin hızına katarak, varıp bakalım ciğerparemize dedi. Düğün hazırlıklarını anlatan hazinedarı can kulağı ile dinlemektelerken kapıcıbaşı ardında saray kapıcıbaşısı Zal Mahmut Paşa 3 adım kalarak eğilip eteğini öptükten sonra doğruldu. Pederiniz Cihan Hakimi Efendimiz Hazretleri, selam ve sevgileriyle birlikte başsağlığı dileklerini de gönderdiler Efendimiz dedi. Durakladı, yutkundu, bir an şaşkınlıklarına baktıktan sonra sürdürdü. Valideniz Harem Haseki Sultan Efendimiz Cemaziyel Ahır'ın 13. günü Dar-ı Beka'ya intikal eylemişlerdir. Efendimiz üzgündürler. Bu üzüntülerine bir de karındaşınızın buyruklardan çıkarak sancak açması eklenmiş bulunmakta. Bu yüzden size ve dahi danışmanınız paşaları eğitmektedirler ki bir çatışma söz konusu olduğunda Konya'dan öteye geçilmemeli. Kendileri de Üsküdar'da Otağ-ı Hümayun kurulmasını buyurmuş bulunmaktalar. Ancak bundan ayrı olarak size yeterince destek olmaya karar kılmışlardır. Bu yüzden karındaşınızın kandıracağı Türkmen sergerdesini zapturaptı alacak Türkmen paşaları görevlendirilmiştir. Anadolu Beylerbeyisi Cenab-ı Ahmet Paşa, Vezir Paşamızın buyruğunda Lala Paşamıza 4 silahlar bölüğü, 4 cebeci bölüğü ile 3000 ocaklı ve dahi dergahı âli çavuşları ile 40 bal yemez top ve dahi 40 darbzen topçu ardımızca gelmekteler. Sizin buyruğunuza Konya sahrasında toplaşmak üzere eski lalanız Geylan Ali Paşa Zülkadiri ile askeriyle, Ramazanoğlu Piri Paşa Adana askeriyle, Karaman Beylerbeyisi Solak Ferhat Paşa eyaleti askeriyle hazır bekleyecekler. Efendimiz buyurdular ki, emri komuta Mehmet Paşamızın buyruğunda olur ise Lala Paşamızın da gönlünü hoşnut kılar. Bir dahi buyurmaktalar ki zinhar dirlik vaat edilmeye. Karındaşınız bunu yeterince yaptığından Efendimiz'i karşısına almış bulundular. Size bugün yarın 130 bin duka altını gelecek. Yosef Nassi'nin karındaşı gemiyle yola çıktı. Ester Keira'nın katkısını Alaiye'deki Adem'inden alacak imiş. Bununla ulufeli yazmanızı buyurmaktalar. Ciğerimize köz düştüğü günlerde bir kez dahi bizi üzmesinler. Ol varıp aralarındaki işi Karaman Ovası'ndan çözümlesinler buyurdu. Karındaşınıza da Konya Ovası'ndan öteye geçmeyi yasaklayan ferman şu zamanlarda varsa gerek. Ayrıca ferman-ı hümayunlarını da sözlerini aktardıktan sonra sunmamızı buyurduklarından bağışlanmamızı dileyerek kulluğumuzu bildiririz Efendimiz. Selim Zal Mahmud'un sözlerini kıvanarak dinledi. Daha ilk tümcelerle Hakan'ın kendi yanında ağırlığını koyduğunu görmüştü. Bundan ötesinde sığınmayı iyi becerirse, yenilse bile buyrukları uyguladığından yenildiğini ileri sürmesi kolay. Üstelik bunca zaman Serdar'ı yanı başına verip Türkmen beylerinin en büyüklerini de destekçi katınca Bayezid'in ordusunu bozmak hiç. Ah diye düşündü, şu validemizin ölümü olmasaydı bir cürus düğününü kızımızınkine katıp bilece yapmaz mıydık? Birden aklına gelen de irkildi. Lala dedi, biz habersizliğimizle düğün hazırlığına girişmiş idik. Damat paşamızın bağışına sığınarak düğünün ertelenmesini buyurun. Nikahı hemen kıyıp Konya sahasına öyle varalım diyerek başsağlığı dileklerini üzgün bir suratla dinleye dinleye hareme yöneldi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 165.